19. bölüm. Nava hikayesini anlatmayı bitirdiğinde sakin bir tavırla bir sigara yakıp dumanını üfledi. Kane ne diyeceğini bilemedi. Hikayesi o kadar inanılmazdı ki neredeyse inanacaktı. Kimse gerçek olmadığı takdirde böyle bir şey anlatmazdı. Ama yangında yaşadıklarından mıdır yoksa buna rağmen mi kadına yakınlık hissediyordu. Sonra birden gerçeği gördü. Spets Institute, teröristler, kaçak ajanlar daha önce gerçeği göremediğine inanamadı. Tanrım, dedi Kane sessizce. İşte oldu. Pardon? Kane gözlerini sıkıca kapadı kadının yok olması için ama açtığında hala yanında oturuyordu. İyi misin? Diye sordu yanılsama. Sen gerçek değilsin. Ne? Gerçek değilsin. Bunların hiçbiri gerçek değil. Olamaz. Şizofren nöbeti geçiriyorum. Tek mantıklı açıklama bu. David, seni temin ederim ki hayır, dedi Kane sesini yükselterek. Bu gerçek değil. Sen bir yanılsamanın parçasısın. Neden söz ediyorsun sen? Kane ne yapacağını bilemeden ona baktı. Jasper ne demişti? Yüzünü buruşturdu ve hatırlamaya çalışırken gözlerini kırpıştırdı. Yarattığın dünyanın içinde mantıklı kararlar vermeye çalış. Sonunda gerçeği bulursun. Tamam, aynen böyle yapacaktı. İşleri oluruna bırakacaktı. Eğer istediğinde gerçek dünyaya dönemiyorsa o zaman bununla başa çıkmaya çalışacaktı. Jasper'ın tavsiyesi iyiydi. Aptalca bir şey yapmaktan kaçınmanın en iyi yoluydu bu. Yarattığı dünyada mantıklı davranacaktı. Eğer bu bir şekilde gerçekse de, gerçi olamazdı ve bunu çok iyi biliyordu, o zaman da en azından mantıklı kararlar vermiş olacaktı. Bu mantıklı sonuca vardıktan sonra rahatlayarak yine Nava'ya baktı ve ne diyeceğini kestirmeye çalıştı. Hemen anladı ne demesi gerektiğini. Bu gerçek olsa ne derdi? Kane ağzını açtı ve bir anda bu durumun ne kadar garip olduğunun farkına vardı. Ama aklına yapacak başka bir şey gelmiyordu. Özür dilerim, bir anda kendimi kaybettim. İyi misin? Diye sordu yanılsama. Nava, onun adı Nava. Evet, iyiyim, dedi Kane. Hala kendini garip hissetse de yeni durumuna alışmaya başlamıştı bile. Gerçek dünyaya dönebilmenin yolunu bulmak için kendini toparladı. Bu inanılmaz bir hikaye. Ama bana hala ismimi nasıl bildiğini anlatmadın. Beni neden kurtardığını da. Nava'nın ifadesi değişti. Üzüldü sanki. Bir kadın vardı, o bana seni anlattı. Kim olduğunu, nerede olacağını, her şeyi söyledi. Ayrıca tam olarak nerede öleceğini. Tabii eğer seni kurtarmazsam. Cevap aydınlatıcı değil, aksine akıl karıştırıcıydı. Peki bu kadın nereden biliyormuş bunları? Ayrıca sen neden beni kurtarmaya karar verdin? Dürüst olmak gerekirse, dedi Nava, aslında ilk başta planım seni kurtarmak değil, kaçırmaktı. Beni Korellere mi teslim edecektin, diye sordu Kane. Evet, neden fikrini değiştirdin? Kız yüzünden. Biliyordu, adımı biliyordu, gerçek adımı. Ayrıca profesörün teorileri gerçek olmasa asla bilemeyeceği şeyleri biliyordu. Kane bir anda dondu kaldı. Ne profesörü, ne teorisi? Senin üzerinde 2 gün önce testleri yapan profesör var ya, o. Kane'in bir anda kanı dondu. Nava başını salladı. Uga onu bir süredir gözetim altında tutuyor. Adamın hedefine ulaşmaya yaklaştığına dair bazı bilgiler ele geçirdiler. Hedefi ne? Diye sordu Kane. Gerçi cevabı biliyordu. O, geleceği tahmin etmenin bir yolunu bulduğunu iddia ediyor. Kane bir anda fenalaştı. Bu yanılsama fazla gerçekçi olmaya başlamıştı. Yine Jasper'ın sözleri geldi aklına. Hiçbir şey oluyormuş gibi gelmiyor. Bu yüzden bu kadar korkutucu. İkizi haklı çıkmıştı. Kane hayatında hiç bu kadar korkmamıştı. Jasper'a çok saygı duydu birden. İyi misin? Diye sordu Nava. Kane bu soruyu umursamayıp kendisi bir soru sordu. Bu teorinin bir adı var mı? Evet, dedi Nava. Laplace'ın şeytanı. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Kane başını salladı. Ama aklı başka yerdeydi. Tüm parçaları birleştirmeye çalışıyordu. Uga laboratuvarlarındaki tüm özetlere baktım, dedi Nava. Çoğu fizik, biyoloji ve istatistikle ilgiliydi. Ama sonunda Laplace'ın şeytanıyla ilgili uzunca bir bölüm vardı. Tüm ayrıntılarıyla okuyacak zamanım olmadı. Ama sanki esrarengiz bir şeyden söz ediyordu. Esrarengiz falan değil, dedi Kane. Olasılık teorisi. Nava boş gözlerle baktı ona. Anlayamadım. Kane iç geçirdi. Nereden başlayacağını bilemediğinden kendi bilincinin bir uzantısı olan bu yanılsamaya açıklama yapması gerekir mi gerekmez mi bilemedi. Belki de açıklaması gerekiyordu. Nava'nın başının üzerinden ileriye doğru baktı nasıl açıklayacağını düşünürken. Laplace'ın çalışmalarını yıllarca incelemiş olmasına rağmen nereden başlayacağını bir türlü kestiremediği için söze aklına ilk gelen yerden başladı. 1700'lerin başında Londra'da Abraham de Moivre adında Fransız bir istatistikçi vardı. İstatistik dediğimiz bilim dalı daha tam olarak doğmadığından de Moivre geçimini sağlamak için yerel kumarbazlar adına olasılıkları hesaplayarak para kazanıyordu. 10 yıl kadar bunu yaptıktan sonra da teorilerini bir kitapta topladı. Adı Şansın Doktriniydi. Bu 52 sayfalık çalışma çok kısa olmasına rağmen zamanının en önemli matematik metinlerinden biriydi. Çünkü olasılık teorisinin temellerini atıyordu. Bunu da zarlar ve oyunlarla açıklıyordu. Aslında kitabının başlığının aksine Demoevre, şans diye bir şeyin olmadığına inanıyordu. Ne demek bu? Diye sordu Nava. Demoevre, şansın bir yanılsama olduğuna inanıyordu. Hiçbir şeyin şans eseri olmadığını ileri sürdü. Yani sözde rastgele, gelişi güzel olan her şeyin aslında bir fiziksel nedeni olduğunu savundu. Nava'nın aklı karışmış gibiydi. Kane de anlatırken en kolay yolu kullandı. Anlamayan varsa metal parayla örnekleyerek anlat denklemi. Peki, dedi ve yavaşça cebine doğru uzanıp metal bir çeyreklik çıkartırken inledi. Eğer bu parayı havaya atarsam bunun yazı ya da tura gelmesi şansa bağlı, değil mi? Nava başını salladı. İşte burada yanılıyorsun. Eğer bir parayı fırlattığımda bunu etkileyen tüm fiziksel faktörleri hesaplayabilseydik, örneğin elimin açısı, yerden yüksekliği, parayı fırlatmak için ne kadar güç kullandığım, rüzgar veya hava akımı, paranın alaşımı falan gibi, o zaman yazı mı tura mı geleceğini %100 bilebilirdik. Çünkü bu parada diğer her şey gibi Newton'un mutlak olan fizik kurallarından etkileniyor. Nava bu sözleri düşünürken bir sigara daha yakmak için durdu. Belki anlattıklarım beni aşıyordur. Ama tüm bunları doğru hesaplamak olasılıksız değil mi David? İnsanlar için öyle, dedi Kane. Ama sırf biz faktörleri hesaplayamıyoruz diye bir parayı attığımda ne geleceğinin şansa bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun anlamı şu, biz insanlar evrenin belli gerçeklerini ölçebilecek becerilere sahip değiliz. Yani olaylar ne kadar rastgele görünse de tamamen fiziksel gerçeklerle koşullandırılmışlardır. Ve böyle belirlenirler. Böyle düşünenlerin akımına determinizm denir. Deterministler hiçbir şeyin belirsiz olmadığına inanırlar. Her şey önceki bir sebebin sonucu olarak ortaya çıkar ama biz bu sebeplerin ne olduğunu bilemeyiz. Yani kalabalık bir sokakta yürürken bir dostuna çarpmak şans eseri olan bir şey değil öyle mi? Diye sordu Nava. Hayır, dedi Kane. Bir düşünsene, hiçbir yere boşuna gitmezsin değil mi? Gittiğin yer ya fiziksel ya duygusal ya da psikolojik etkenlerin bir sonucudur. Aynı şey herkes için geçerlidir. Bu yüzden de bir arkadaşa şans eseri çarpmak her ne kadar şans eseri olmuş gibi görünse de öyle değildir, değil mi? Yanıt gelmeyince devam etti. Diyelim ki hem senin aklından geçenleri ve beynini hem de arkadaşınkileri okuyabilen bir bilgisayar olsun. Eğer o bilgisayar aynı zamanda tüm dünyadaki tüm çevresel koşulları da bilse, o zaman nerede ve nasıl karşılaşabileceğinizi de bilirdi. Yani şans eseri karşılaşmak aslında şans eseri olan bir şey değil. Bu tahmin edilebilir bir gerçek. Ama gerçek dünyada, dedi Nava yavaş yavaş konuşarak, şans eseri karşılaşma hesaplanamaz, bilinemez. Kane başını salladı. Aynen öyle. Böyle bir bilgisayar olmadığı için böyle bir olayı önceden göremeyiz ya da bilemeyiz. Ama bu olayı bilinemez kılmaz. Bu bizim bilemediğimizi gösterir sadece. Aradaki farkı anlayabiliyor musun? Nava anlamaya başlamıştı. Yavaşça başını salladı. Bu teorik olarak hoş bir şey, dedi Nava. Ama gerçek dünyada işe yaramıyor. Demoevre seninle aynı fikirde değildi. O fiziksel verileri kullanarak sözde tahmin edilemez olan şeyleri tahmin ediyordu hep. Öleceği günü de öngördü. Bunu nasıl yaptı? Hayatının son birkaç ayında Demoevre her gece 15 dakika fazladan uyuduğunu fark etti. Bir determinist olduğu için o veriyi doğal sonucuna kadar hesapladı. Eğer uykusu her gece 15 dakika uzarsa o zaman 24 saat uyuyacağı gün ölecekti. Bugünü de 27 Kasım 1754 olarak belirledi. Ve o gün aynen hesapladığı gibi öldü. Bu teorisini pek de kanıtlamıyor. Hayır, kanıtlamıyor. Ama yine de doğru ölçümleri yaparsak her şeyi tahmin edebileceğimizi söyleyen bir adamın kendi ölümünü tahmin etmek için bir ölçü bulmasının ilginç olduğunu da kabul etmek gerekir. İkisi de bir süre konuşmadı. Sonra Kane devam etti. Neyse, Demoevre'nin eseri yine çok ünlü bir Fransız matematikçi olan Simon Pierre Laplace'ın çalışmalarının temelini oluşturdu. Kane bu ismi söyleyince seminer verdiği Kolombiya Üniversitesi'ndeki o havasız lambrili odayı hatırladı. Gerçi 18. yüzyılda yaşamış olan bu istatistikçi hakkında konuşmayalı bir yıl olmuştu ama dersi gün gibi hatırlıyordu. Bu odadaki çoğu kişi gibi Laplace'ın da annesi ve babası onu anlamamıştı, dedi Kane tahtanın önünde bir ileri bir geri yürürken. Babası bir asker ya da bir rahip olmasını istediyse de Laplace akademik hayatı seçti. Bu yüzden de 18 yaşındayken Fransa'nın akademik merkezine Paris'e gitti. Orada askeri okula giden birkaç öğrenciye geometri dersi verdi. Öğrencilerin arasında Napolyon Bonaparte adında bir adam da vardı ve galiba bu adam önemli işlere imza attı. Kane masasının çevresinde üşüşen 12 öğrencinin güldüğünü gördü. Sonra 1770'te Laplace Paris'in prestijli Académie des Sciences kurumuna ilk çalışmasını sundu. O andan itibaren herkes onun bir matematik dahisi olduğunu anladı. Ve bu yüzden de hayatının geri kalanını iki alana adadı. Olasılık ve astronomi. Bundan yaklaşık 30 yıl sonra da 1799'da bu iki alanı da bir araya getirerek o zamanlarda yayınlanmış en önemli astronomi kitabını yazdı. Mechanica Celeste ya da Celestial Mechanics. Bu kitapta güneş sistemi araştırılıyor ve gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için yeni yöntemler ortaya konuluyordu. Ancak eserinin günümüzde hala önemli olmasının nedeni Laplace'ın müthiş bulguları değildir. Bunun nedeni Laplace'ın olasılık teorisini astronomide kullanan ilk insan olmasıdır. O bize De Moivre'nin eserinde betimlediği çan şeklindeki eğriyle kendi çalışmaları süresince yıldızların birçok konumunu izleyerek elde ettiği verilerin örtüştüğünü gösterdi. Kısacası Laplace olasılık teorisini kullanarak gezegenlerin yerlerini tahmin edebildiği gibi evreni de daha iyi anlayabiliyordu. ''Ne demek bir yıldızın birçok konumu?'' diye sordu siyah saçlı solgun yüzlü bir öğrenci. ''Bu iyi bir soru.'' dedi Kane tahtaya giderek. O zamanlar astronomideki en önemli sorunlardan biri herkesin ölçümlerini elle yapmasıymış. İnsanlar hata yaptığı için de veriler doğru değilmiş. 20 farklı astronom aynı yıldızın konumlarını hesaplayıp 20 farklı cevap bulabilirmiş. Ancak Laplace bu 20 farklı ölçümü alıp bir tablo yaptı. Sonuçları bu şekilde çizince de bunun bir çan eğrisi şeklinde olduğunu gördü. Kane duvardaki bir tabloya işaret etti. Okuyucunun notu, tabloya videodan bakabilirsiniz. Bunu keşfettiğinde eğer gözlemler normal dağılımdaysa, o zaman çan eğrisinin ucu örneğin olası gerçek değerini gösterir. O zaman da bu yıldızın olası gerçek konumudur, dedi. Şimdi artık bu bilindik bir şey. Ancak o zamanlar yeni bir devir açmıştı bu bulgu. Bu birinin olasılık teorisini ilk defa başka bir alana uygulayışına örnekti. Laplace her ne kadar bir yıldızın tam konumunu belirlemek imkansızsa da konumunun büyük bir olasılıkla doğru belirlenebileceğini söyledi. Kane herkesin söylediğini anladığından emin olmak için durdu. Ama Laplace bununla da kalmadı. 1805'te eserinin 4. cildini yayımladı. Bunda da fiziğe yeni felsefi bir yaklaşım getirdi. O, doğadaki tüm fenomenlerin moleküller arası güçleri inceleyerek ortaya konabileceğini iddia etti. Bu yeni teorisini kullanarak hava basıncından tutun astronomik refleksiyonlara kadar her şeyi incelemeye başladı ve yine çan eğrileri gibi olasılık teorileriyle farklı fenomenleri ölçmeye çalıştı. Laplace'ın en büyük buluşu 1812'deydi. Bu yıl Theoriae Analyticae de Probabilities, olasılığın analitik teorisini yayımladı. Orada hata minimalizasyonu hakkında bilgi verdi. Steve adında şişmanca bir öğrenci parmağını kaldırdı. Bunu anlayamadım. Kane dersi aynı zamanda tarih dersi olarak da geçtiği için öğrencilerinin istatistik bilmeleri gerekmediğini hatırladı birden. Sınıfta 3 tane daha tarih bölümü öğrencisi olduğu için de hata minimalizasyonunun ne olduğunu anlatmak zorunda kaldı. Kafasını kaşırken nereden başlayacağını düşündü. İstatistik ve olasılık arasındaki farkı biliyor musunuz? Steve ve diğer tarih öğrencileri başlarını salladılar. Tamam. Olasılık teorisi sözde şansa bağlı olguları inceler. Yani zarlar, yazı tura gibi. İstatistikte ise gerçek olaylar hesaplanır. Doğum oranları, ölüm oranları gibi. Diğer bir deyişle olasılık teorisi denklemler oluşturmak içindir. Bunlar da istatistikleri elde etmekte kullanılır. Steve anlamış gibi bakıyordu ama diğer iki öğrenciden pek emin değildi. O yüzden de hemen eski yönteme döndü. Kısa bir örnek vereyim. Diyelim bir parayı 4 defa havaya atsam kaç defa yazı gelir? 2, dedi Steve. Neden? Çünkü 2 defa yazı gelir, 2 defa da tura. Kane başını salladı. Aslında sen şu anda olasılık teorisini kullanarak kaç defa yazı geleceği gibi istatistiki bir tahminde bulundun. Bunun farkında olup olmadığını bilmiyorum. Ama bir denklem oluşturdun bu sorunu çözmek için. Kane yazmaya başladı. Okuyucunun notu, tabloya videodan bakabilirsiniz. Y eşittir yazı geldi, P eşittir paranın kaç kere atıldığı, olasılık, parantez içinde y, parayı attığınızda kaç kere yazı geleceği, 4 atışta kaç defa yazı gelir. Y eşittir olasılık, aç parantez y, kapa parantez çarpı p, y eşittir 0.5 çarpı 4, y eşittir 2. Parayı 4 defa havaya atarsak, bunun en olası sonucunun 2 yazı ve 2 tura olduğunu bilsek de, her seferinde 2 kere yazı, 2 kere de tura geleceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Aynen öyle. Aslında çoğu kez 2 defa yazı gelmeyecektir. Steve'in aklı karışmış gibiydi. Ama biraz önce bunun en büyük olasılıklı sonuç olduğunu söylemediniz mi? Evet, aynen öyle söyledim. O zaman anlayamadım. En azından yarısı yazı gelmeyecek mi? Diye sordu. Hayır. Bir parayı 4 defa havaya atarsak 16 farklı sonuç elde edebiliriz. Size göstereyim. Y eşittir kaç defa yazı geldiği, T eşittir kaç defa tura geldiği, S eşittir parayı 4 defa havaya atarsak olası sonuçlar. Y eşittir 0. Ok işareti, TTTT, parantez içinde S eşittir 1. Y eşittir 1. Ok işareti, YTTT, virgül, TYTT, virgül, TTYT, virgül, TTTY, parantez içinde S eşittir 4. Y eşittir 2. Ok işareti, YYTT, virgül, YTYT, virgül, YTTY, virgül, TYYT, virgül, TYTY, virgül, TTYY, parantez içinde S eşittir 6, Y eşittir 3, ok işareti, YYYT, virgül, YYTY, virgül, YTYY, virgül, TYYY, parantez içinde S eşittir 4, Y eşittir 4, ok işareti, YYYY, parantez içinde S eşittir 1. Bu yüzden S eşittir 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1. S eşittir 16. Anladınız mı? O zaman 16 olası sonucun sadece 6'sında 2 yazı 2 tura gelir. Bu yüzden de 16 sonuçtan 10'unda ya da %62.5'inde 2 yazı gelmez. O zaman bir daha sorayım. Diyelim bir parayı 4 defa havaya attık. Kaç defa yazı gelir? Steve Kane'in tahtaya yazdıklarına baktı ve yüzünü buruşturdu. Bence hala 2. Sana bunun %62.5'lik bir hata payı olduğunu kanıtladığım halde neden hala 2 diyorsun diye sordu Kane. Çünkü diğer bütün seçeneklerde hata payı %62.5'ten yüksek olacak. Aynen öyle dedi Kane parmaklarını ışıklatarak. Eğer 3 defa veya 1 defa yazı gelecek desen %75'lik bir yanılma payı olacaktı. Eğer 1 defa ya da 4 defa yazı gelir deseydin o zaman da hata payı %93.75 olacaktı. Kane gülümsedi. 2 diyerek yanlış olma olasılığını en aza indirgeyen cevabı seçtin. İşte olasılık teorisinin de temeli budur. Hatayı en aza indirgemek. Eğer 2 defa yazı gelmese bile başta kurguladığın formül y eşittir 0.5 çarpı p hala geçerli. Çünkü fenomeni en iyi açıklayan seçenek o. Bunu kontrol etmenin bir başka yolu da verileri tabloya dökmektir. Yine bakın. Doğal çan eğrisi ve eğrinin en yüksek noktası da bu fenomenin doğal tandansını gösterir. Okuyucunun notu, tabloya videodan bakabilirsiniz. Laplace'ın yaptığı da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydi. Ama o yazı tura sayısı değil de astronomi ile ilgili binlerce ölçümü ele aldı ve gezegenlerin yörüngelerini belirlemek için denklemler oluşturdu. Şimdi anladım, dedi Steve. Ama bunun neden önemli olduğunu hala anlayamadım. Bunun önemli olmasının nedeni olasılık teorisinin nasıl işlediğini göstermesi. Laplace, gerçeği tahmin etmenin en iyi yolunun doğru cevabı hesaplamak değil de en az yanlış olan cevabı hesaplamak olduğunu kanıtladı. Para örneğinde 4 defada 2 defa yazı denk getirme olasılığı %37.5 ama diğer olasılıklar daha da düşük. Bu yüzden 2 yazı geleceği tahmini en az yanlış olan, o yüzden de en doğru olan oluyor. Bu yüzden diğerleri gezegenlerin yörüngelerini hesaplayamazken Laplace hesaplayabildi. Denklemler sayesinde tüm astronomların verilerindeki farkları kapadı ve en az yanlış olabilecek yörüngeleri saptadı. Böylece de en doğruyu buldu, dedi Steve. Aynen öyle, dedi Kane Steve'in anladığını görünce sevinerek. Önemli olan şudur, söyleyeceklerim diğer olasılık metodolojisi için de geçerlidir. Hiçbir şeyden tamamen emin olamazsın. O zaman tahmin yürütmek için kullanılan denklemler hataları en aza indirgemek içindir. Hata payını ortadan kaldırmak için değil. Neden hataları ortadan kaldırmak istemeyelim ki? Diye sordu siyah saçlı Colin adlı öğrenci. İstersin ama hataları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü hatasız bir tahmin denklemini oluşturmak için gerekli olan tüm bilgileri asla edinemezsin. Neden olmasın? Seçimlerden önce gazetelerde okuduğumuz kamuoyu yoklamalarını hatırlayın. Hiçbir zaman kesin değildir bu sonuçlar. Çünkü her seçmene ulaşmak mümkün değildir. Ancak belirli bir sosyoekonomik kesimden gelen insanlardan örneklem gruplar oluşturarak bu tahminleri yürütenler belli olasılıklar dahilinde hangi adayın kazanacağını ortaya koyacak denklemler oluşturabilmektedirler. Bu yüzden de bu yoklamalar hep %1-2 oranda şaşar. Çünkü bunlar olasılıklarla hesaplanmıştır. Kesin veriler değil. Olasılık teorisi bilim adamlarının bir cevaptan %100 emin olmasalar da doğru olduğunu söyleyebilmelerini sağlar. Çünkü olasılık teorisine göre yanılma payı çok ama çok az olduğu zaman gerçeği buldunuz demektir. Kane bir an için sustu ve her şeyi anlamaları için bekledi. Sonra sözlerine devam etti. Bu da bizi Laplace'ın en tartışmalı teorisine getirir. Buna sıklıkla şeytan adı da verilir. İlk eserinden 2 yıl sonra Esse Philosophia sur les probabilities adlı bir eser yazdı Laplace. Olasılık hakkında felsefi denemeler. Bu eserden bir alıntı yapmak istiyorum. Kane notlarını dönüp okumaya başladı. Bir an için doğanın tüm güçlerini ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıkları ve en küçük atomları da hesaba katarak bir hesap yaparsa hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de aynen geçmiş gibi gözlerinin önündedir. Yani başka bir deyişle, diye devam etti Kane, Laplace evrenin deterministik olduğunu varsaydığı için, biri eğer fizik kurallarını ve bir an için evrendeki her şeyin konumunu bilirse, o kişi olan her şeyi bilebilir ve gelecek tüm tarihi de bilebilir, diyor. Ama her şeyi bilmek imkansız, dedi Colin. Hiçbir şey imkansız değildir, dedi Kane. Ama belirli şeyler olasılık dışıdır ya da olasılıksızdır. Herkesin bu dediklerini düşünmesine fırsat vermek için durup kolasından bir yudum içti. Bilim adamları bu teoriye Laplace'ın şeytanı diyor. Neden şeytan diyorlar, diye sordu Steve. Onu rahatsız eden bir şey mi bu? Hayır, bu bir yanlış anlama, dedi Kane. Bu onu rahatsız etmedi çünkü o haklı olduğundan emindi. O öldükten sonra bilim adamları Laplace'ın şeytanı deyişini her şeyi bilebilen, geçmişi ve gelecekte olabilecekleri bilebilecek bir varlığı tanımlamak için kullandılar. Bu tanrı gibi bir şey, dedi Colin. Evet, dedi Kane düşünceli bir şekilde. Onun gibi bir şey. Kane tüm bunları kısaca anlatırken Nava'da bacağını kıpırdatmamasını sağlayacak önlemler alıyordu. Kane konuşmayı kesince bir süre ikiz de sessizliği bozmadı. Uga'daki bilim adamları, dedi Nava, senin Laplace'ın şeytanı olduğunu düşünüyorlar. Kane başını salladı. Bu saçmalık. Laplace'ın şeytanı gerçek bir şey değil ki. Bir varlık değil yani. Bir teori sadece. Laplace'ın şeytanı deyimi geleceği tahmin edebilecek, her şeyi bilen bir varlığı tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Durdu, başı dönüyordu sanki. Ayrıca bunun imkansız olduğu 1990'larda kanıtlandı. Nasıl? Diye sordu Nava. Werner Heisenberg adında bir fizikçi, subatomik partiküllerin gözlemleninceye kadar tek bir pozisyonları olmadığını kanıtladı. Nava kaşlarını kaldırınca Kane devam etmek zorunda kaldı. Sorma, kuantum fiziği işte. Zaten mantıklı olması gerekmiyor. Tamam ama neden Laplace'ın şeytanı imkansız o zaman? Çünkü eğer subatomik partiküllerin birkaç konumu varsa o zaman herhangi bir varlığın aynı anda tüm pozisyonlarını bilemeyeceği için her şeyi bilen bu varlığın da var olması mümkün değil. Ve geleceği tahmin edebilmek için bu verilere gerek olduğundan gelecek tahmin edilemez. İşte Laplace'ın şeytanı bu yüzden imkansız bir teori. Kane duraksayıp bakışlarını onun gözüne dikti. Yani ben her şeyi bilmiyorum. Geleceği de tahmin edemem. Ya lokantada olanlar, diye karşı çıktı Nava. Kane'in bir anda başından aşağı kaynar sular boşandı. Bunu nereden biliyorsun? Uga seni izliyordu. Nava öne doğru eğildi. Olanları gördüm David. O kamyonet camdan içeri girmeden saniyeler önce insanları oradan uzaklaştırdığını gördüm. Eğer sen geleceği tahmin etmiyorsan ne ediyor? O lokantada neler olduğunu bilmiyorum. Önsezi, hatta öngörü de buna. Ama ben her şeyi bilen bir varlık falan değilim. Kane dağınık saçlarını düzeltti. Eğer her şeyi bilseydim Rus mafyasına 12 bin dolar borcum olur muydu sence Nava? Bir sonraki kartı bile bilmiyorum. Gelecekte neler olacağını nereden bileyim? Kane sözcükler ağzından çıkarken bile bunun tamamen doğru olmadığını biliyordu. Patlamada öleceğini bilmemiş miydi? Atacağı çantayla Nava'nın kendisine ulaşmasını sağlayacak zincirleme etkiyi yaratacağını da bilmemiş miydi? Kane'in imkansıza inanmak dışında bir seçeneği kalmamış gibiydi. Birden bunların hepsinin bir nöbet olduğuna inandı. Belki de bu zihinsel alıştırma işe yarıyordu. Belki de gerçeğe dönmenin yolunu bulmak üzereydi. Sanki daha odaklanmış gibiydi. Daha uyanıktı. Devam etmeye karar verdi. Diyelim ki ben, dedi ve duraksadı. Diyelim ki senin söylediğin şeyim. Şimdi ne yapacağız? Olsan da olmasan da gitmemiz lazım, dedi Nava yere yansıyan gün ışığına işaret ederek. Saat neredeyse 9. Eğer uzun süre burada kalırsak bizi bulurlar. Kim bulur, diye sordu Kane. FBI, UGS, Koreliler, ne bileyim herhangi biri olabilir, dedi ciddiyetle Nava. Kane başını salladı. Zaten ne fark ederdi ki, hepsi bir rüyadan ibaretti. Nava'nın içgüdülerine inanıp gidebilirdi. Nava yanına çömelip adamın kolunu omuzlarına doladı. Ağırlığını bana verip kalkmaya çalış. Nava'nın dediğini yaptı. Sağ ayağını da kullanınca tek bir hamlede ayağa kalkabildi. Kadın göründüğünden de güçlüydü. Ama sol ayağına basmaya çalışınca o da birden kararıp bulanıklaştı. Dur, dedi Nava diğer koluna da yapışarak onu bedenine sıkıca sararken. Dünya birden yine normale döndü. Ne oldu? Diye sordu Kane. Neredeyse bayılıyordun, dedi Nava. Seni bırakırsam ayakta durabilecek misin? Kane ağırlığının birazını sol ayağına verip başını salladı. Nava onu yavaşça bırakıp uzaklaştı. Kane bir an dengesini kaybettiyse de ayakta durabildi. Birden yine başı dönmeye başladığında gözlerini kapayıp bununla başa çıkmaya çalışırken buzdolabına tutundu. Yine bayılacak gibi misin? Sanmam. Birkaç adım gitti hoplayarak. Ama eğer bir bastonum ya da kol değneğim olsaydı daha hızlı gidebilirdim. Bu halimle ilerleyebileceğimi pek sanmıyorum. Nava başını salladı. Anlaşıldı. Hemen dönerim. Kapıyı açıp daireden çıktı. Kane kırılan bir tahtanın sesini duydu. Al şunu dene, dedi Nava elinde baston benzeri bir tahta parçasıyla odaya dönerek. Kane tahtayı dikkatlice elinden alırken keskin taraflarını tutmaktan kaçındı. Tamam, dedi. İşimi görür.